Ayrım 9, sayfa 89. Türkler ve Anadolu. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde farklı bir kültürle karşılaştılar. Anadolu'da daha önce var olan Rum, Ermeni, Bizans kültürleri göçebe olarak yaşamını sürdüren Türklere değişik geldi. Çünkü Anadolu kültürü yerleşik bir kültürdü. Akıncılıkla Anadolu'ya yerleşen Türkler ister istemez zamanla yerleşik kültüre alışmaya başladılar. Anadolu uygar kültürüyle kaynaşıp geleneklerine yeni kültür eklediler. Anadolu Selçuklu sultanları da sarayda Türk kültürü yerine İran Selçuklularında olduğu gibi Farsçayı resmi dil olarak kullanıyorlardı. Resmi dinleri ise Sünni Müslümanlıktı. İran Selçuklu Sultanı Alparslan, Anadolu'nun fethinden hemen sonra akrabası Süleyman'a Anadolu'da kalarak yeni yerler fethetme yetkisi verdi. Fetihlerde zaten Orta Çağ karanlığında halk Süleyman Şah'ın dinlere karşı hoşgörüsünden yararlanarak Türk halkına iyi davrandılar. 1075'te toparlanıp devlet haline gelen bu uç beyliği, başlangıçta sınırları koruyan vurucu ve savaşçı bir beylikken, Anadolu'nun büyük bir bölümünü kısa sürede işgal etmesiyle Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. İznik, başlangıçta başkent seçilirken Kılıç Aslan'la birlikte Orta Anadolu'nun güvenli bir bölgesine kaydırıldı. İznik, Avrupa'nın hedefi olabilirdi. Çünkü sınır bölgesiydi, Bizans'a çok yakındı. Haçlı orduları Türklerin bu yayılışı karşısında artık harekete geçiyordu. Alaaddin Keykubat zamanına kadar Anadolu, Türkler için imar edilen, geliştirilen bir devletti. Alaaddin Keykubat'ın ölümü üzerine yönetim koltuğuna oturan sultanlar, beceriksiz, zevk ve sefasına düşkün, devlet yönetiminden anlamayan kimselerdi. Devlet yönetimine getirdikleri vezirleri kendi çıkarlarını devlet çıkarlarının üstünde tutuyorlardı. Çevresinin çıkarları uğruna halkı ağır vergi altında inletiyor, ağır baskılarla canından usandırıyorlardı. Bunlardan özellikle Muhittin Pervane ve Saadettin Köpek adlı vezirlerin unutulmaz baskıları vardır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin adı anılırken zulüm ve baskıda bu iki vezirin adları birlikte söylenir. İktidarlarının uzatılması, keyfiliğinin devamı için her yolu deniyorlardı. Mezhepçilik kışkırtmasıyla halkı ikiye bölmekten çekinmiyorlardı. Bu yüzden bu dönem Anadolu'da birçok tarikat ortaya çıktı. Esnafların örgütlenmesi bu temel nedene dayanıyordu. İran Selçuklu Devleti'ni bitiren Moğollar Anadolu Selçuklularının da başına belaydı. Onların peşini boş bırakmıyordu. Bazı sultanlarsa iktidarlarının devamı uğruna saldırgan Moğolların her talimatına harfiyen uyuyorlardı. Bu durum halkın daha çok yoksullaşmasına, daha çok vergi ödemek durumuna düşürüyordu. Ülke yönetiminde söz sahibi olan kesimler daha çok toprak sahibi feodallerdi. Genellikle feodallerin çaldığı havayı oynayan Selçuklu Hanedanı 14. yüzyılın başına kadar yaşamıştır. Ama 13. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak sultan artık Moğol hanlarının isteğine göre göreve gelen vezirlerin ellerinde baştaki bir kuklaydı. Moğolların egemenliği sırasında işleri vezirler istedikleri gibi çekip çeviriyorlardı. Bunlar sultanın vezirleri olmaktan çok Moğolların genel valileriydiler. Yaşam ve ölüm yetkisi vezirdedir. Katilleri o yargılamaktadır. Gortlevski, Anadolu Selçuklu Devleti, Onur Yayınları, sayfa 71. Orta Asya ve İran'dan dalgalar halinde gelen Türkler Anadolu'da yerleşik bir düzene girmeye çalışırken eski geleneklerini de devam ettirmeye çalışıyorlardı. Horasan okullarında yetişen büyük bir aydın kitlesi de Anadolu'ya gelmişti. Sultanların yaptıkları yanlışlıklar bu aydın kesimin denetiminden kaçamazdı. Onlar Anadolu'nun her yerine dağılarak halkı Moğol saldırganlığına ve sultanların zulmüne karşı uyarıyor ve örgütlenme görevini sürdürüyorlardı. Horasan erenleri diye adlandırılan bu aydın kesimin getirdikleri fikirler halk tarafından benimseniyordu. Çünkü bu aydın kesim Horasan erenleri eskiden beri örgütlü bir güçtüler. Çünkü hem Emevilerin, hem Abbasilerin, hem de İran Selçuklu Devleti'nin zulmü altında yetişmiş, kendi gelenek ve göreneklerinin ayaklar altına alındığını görerek ana dillerinin ve kültürlerinin yok edilmesine göz yumamıyorlardı. Bu kesim çeşitli adlarla anılan tarikatların mensuplarıydı. Birçoğu Rafizi, Kalenderi, Haydari, Yesevi gibi okullarda yetişmiş Ehl-i Beyt yanlısı kesimlerdi. Tarih boyu ezilmişliğin bayrağını taşımış, zalimlerin kin ve ihtiras uğruna Hazreti Muhammed'in soyundan olan kimseleri nasıl da eli kanlı bir katil olarak öldürdüklerine tanık olmuşlardı. Şu andaki zalim farklı mıydı? Moğol aynı Moğol, sultan aynı sultan değil miydi? Halk aynı halk, vergi aynı vergi değil miydi? Ne var ki Anadolu Selçuklularının dini siyaset hususunda selefleri büyük Selçuklu geleneklerine bağlı kalarak Sünniliği ve Abbasi taraftarlığını korumaları sonucu özellikle şehirler Yesevi Ocağı'na bağlı Türkmenler yöreleri ve ahilerin kurdukları zaviyeler ve tekkeler daima Sünni Hanefi anlayışının sahibi ve koruyucusu oldular. Köprülü Fuat, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu sayfa 95. Selçuklu hükümdarları cebri vasıtalarla yola getiremedikleri bazı aşiret reislerini resmi ünvanlar vererek aile efradından bazılarını hakikati halde bir rehine gibi saray hizmetlerinde kullanarak bu isyanlara çare bulmak istemişlerse de ekseriyetle muvaffak olamamışlardır. Figlalı İ. Etem, Alevilik, Bektaşilik, sayfa 105. İşte Anadolu Aleviliğinin temel taşları burada ortaya çıkıyordu. Anadolu Aleviliğini oluşturan unsurların başında Hazreti Muhammed ve Ali evlatlarının acımasız katledilmesine tepki, kişisel ve ailesel çıkarları uğruna her kötülüğü yaratan halife ve sultanların dini kullanarak her şeyi kendilerine göre biçimlemeleri, kendi dilleri ve kültürleri yerine Acem ve Arap kültürlerini öne çıkarmalarına karşı ezilen kesimlerin kendi kültürlerine sahip çıkmaları, ekonomik olarak ağır vergilerle halkı ezen zalim sultanlara karşı örgütlü bir toplum yaratmaları, zalim Moğol saldırganlığına karşı halkı biçimlendirip tepkili bir hale getirmeleri, kendi geleneksel kültürleri yanında Anadolu'da var olan binlerce yıllık uygar toplumlardan aldıkları fikirleri Türk kültürüyle birleştirmek istemeleri, Emevi ve Abbasi halifelerinin kendine göre biçimleyip Kur'an'da ve Hazreti Muhammed'de böyleydi diyerek taassup ve gericiliği halka doğruymuş gibi sunmalarına karşı oluşan tepki, medreselerde verilen Arap-Acem eğitimi karşısında tekkeler kurarak halkın ve Türk toplumunun kültürlerinin işlenmek istenmesi, Anadolu'da özellikle Hacı Bektaş Veli ve çevresince geliştirilen hoşgörü ortamının bütün halklar arasında yayılıp biçimlenmesidir. Bu nedenler işte tarihi süreçte ortaya çıkan Alevi kültürünün toplumsal bir olay olarak biçimlenmesinin nedenleridir. Anadolu'da ilk Türkmen başkaldırısı, Babayiler. Anadolu Selçuklu Devleti'nde bozulan ekonomik ve sosyal yapı halkın yaşamını daha da güçleştirmişti. Yönetici kesim ne bozulan ekonomiden ne de ülkenin Moğollar tarafından işgal edilmesinden etkilenmiyordu. Yöneticiler halktan topladığı vergilerle hem zevkini sefasını sürdürüyor hem de Moğol saldırganlığını besliyordu. Ağır vergiler halkın gücünü kırmış, üretim yapan halk ürettiğinin büyük bir bölümünü vergi, bir bölümünü de haraç olarak veriyordu. Canından usanan halk üretim yapamaz duruma gelmiş, buğday tarlaları etkilemiyor, el tezgahları çalışmıyordu. Bu koşullarda halk çıkış yolu arıyor, esnaflar örgütleniyor, ülkede ise büyük bir kriz yaşanıyordu. 1237 yılında 2. Gıyasettin Keyhüsrev, suç ortaklarının da yardımıyla babası Alaaddin Keykubat'ı zehirleyerek öldürdükten sonra Anadolu Selçuklu tahtına geçmiştir. Babasının zamanında doruk noktasına erişen memleketin siyasi, içtimai ve iktisadi nizamı, yeni genç sultanın beceriksizlik ve yanlış idaresi sonunda hızla alt üst olmaya başladı. Bilhassa veziri Saadettin Köpek'in kendi ikbalini ve iktidarını daha da yükseltmek için işlediği siyasi cinayetler ve gayrimeşru bir takım hareketleri halkın hayatında büyük krizler meydana getirdi. Bu arada özellikle göçebeler ve köylü ahali bu kötü yönetimden son derece zarar gördü. İşte bu genel rahatsızlık yüzündendir ki 1239 yılında bir ihtilal patlak verdi. Ocak Yaşar, Babayiler İsyanı, Dergah Yayınları 1980, sayfa 28-29. Halkın hoşnutsuzluğu, ezilmişliği, soyulmuşluğu halktan çok dedeleri, pirleri, babaları rahatsız ediyordu. Çünkü onlar halkın önderleriydi, her şeyleriydi. Halk onların ağzından çıkacak bir tek sözcüğe bakıyordu. Dedelerle aralarında büyük bir dayanışma ve iletişim vardı. Dedeler birlikte üretmek, birlikte paylaşmak, bir kara kazanda yemek fikrini halka aşılıyordu. Bu dönemin zavallılığı, kıtlığı, perişanlığı bir avuç yönetici soyguncu dışında herkesi etkiliyordu. Halk etkilendikçe vergisini ödeyememekte direnirken yöneticiler asesleri halkın üzerine gönderiyor, onlar da efendileri adına vergide direnenleri ibret-i alem için herkesin göz önünde kırbaçlıyor, işkence yapıyordu. Alevi tarikatları ve temsilcileri sultanların bu vurdum duymazlıkları karşısında, hele Moğol saldırısı karşısında kayıtsız koşulsuz teslim olunması fikrine katılmıyorlardı. Katılmadıkları gibi bu vurdum duymazlık karşısında sert tepkilerini gösteriyorlardı. Bu onarsızlık karşısında iktidarla bağlarını tamamıyla koparmışlardı. Tasavvufun en güçlü olduğu bu dönemde halk ozanları halka öz Türkçe türküler söylüyor, saz çalıyorlardı. İktidarın dilinden bir şey anlamayan halk için kendi diliyle kendilerine seslenen ozanların söyledikleri bir emirdi, işaretti. Bu ozanlar genellikle tekkelere bağlı, medresenin katı kültür ve dilinden uzak kimselerdi. Türkçe söyler, Türkçe konuşurlardı. Orta Asya'da oluşup Anadolu güçleri arasında oraya yerleşen ve batıni heterodoksi düşünceleri de benimseyen iki tarikatın Anadolu'da varlığı ve örgütleyici nitelikleri olduğunu biliyoruz. Bunlardan Rafizilik ve Haricilik gibi önemli akımlar gerek Emeviler gerekse Abbasi halifeleri dönemlerinde halkı örgütleyerek iktidarlara karşı mücadele vermişler. Her dönemde muhalefet görevini yapmışlar. Bütün batıni akımlar içinde ayrım yapmadan örgütlenmeye önem vermişlerdi. Haydarilik, Kalenderilik, Yesevilik gibi akımlarsa yine heterodoksi yanlısı olarak Anadolu'da ağırlıklı bir güçtü. Babailer isyanını hazırlayan gruplar bu akımlardan çıkmıştır. Tüm yurtta Babailer isyanı olarak ortaya çıkmıştır. İleriki aşamalarda Bektaşilik tarikatını yine bu akımlardan çıktığını göreceğiz. Mevlevilik tarikatını oluşturacak olan akımlarsa Kübrevilik, Sührevilik gibi iki büyük tarikat da Anadolu'da etkilidir. 1239 tarihinde Anadolu'da ortaya çıkan ve ilk ve kapsamlı başkaldırı Babailer başkaldırısıdır. Şehirli ahali tabi olarak bir yerde devamlı oturmaları sebebiyle medreselerde işlenen ve öğretilen, ayrıca devletin resmi desteğini sağlayan Sünni Müslümanlığı benimsemişlerdi. Halbuki Türkmenler medrese çevreleriyle yok denecek kadar az ve yetersiz bir temas halindeydiler. Adı geçen eser sayfa 71. Türkmenler babaların hurafelere karşılık kendilerine daha uygun gelen tasavvufun basitleştirilmiş fikirleriyle yorumlanmış Müslümanlığını tercih ediyorlardı. Adı geçen eser sayfa 272. Bu nedenle babaların fikirleri Türkmenlere daha sıcak geliyordu. Baba İlyas'ın önderliğinde Babalar Örgütü bu ortamı değerlendirerek daha geniş kitleleri örgütlüyordu. Yine bu babaların dışında Selçuklu sultanlarıyla çelişen ve ülkenin işgalinden rahatsız olan bazı devlet adamları da köylülerin örgütlenmesinden yana çalışıyorlardı. Menfaat grupları pekala el altından zaten isyan etmeye kararlı olan Baba Resul'le ve öteki reisleriyle anlaşmış olabilirlerdi. Adı geçen eser sayfa 75. Türkmen ayaklanmasının hazırlanmasından haberdar olan Moğollar bunu bilerek önlemek istememiştir. Çıkarları neyi gerektiriyorsa öyle davranmayı daha uygun görüyordu saldırgan. İsyan ortamını hazırlayan etmenlerin başında ülkenin iktisadi ve sosyal durumu, dini uygulamaların halk üzerinde ters etki yaratması, Türkmen çoğunluğu yerine azınlıkta bulunan Arap-Acem yönetiminin tercih edilmesi, dil ve kültür bakımından Türkmenlere hiç de uygun olmayan bir yolun izlenmesi, buna karşılık babaların propagandasının etkili olmasıdır. Çünkü babaların getirdikleri fikirler halkın menfaatlerine uygun düşmekteydi. Vergilerin azaltılması, alınan vergilerin aile durumuna göre alınması isteniyordu. Oysa durum farklıydı. Kazanmayanın da vergi için zorlanması, ne pahasına olursa olsun vergi istenmesi, halkın tepkisine şiddetle yanıt verilmesi, her türlü ayrımcılığın yapılması, isyanın ortaya çıkmasında belirleyici etmenlerdi. Koşulların önceden hazırlandığını, örgütlü bir halk hareketi olduğunu bütün kaynaklar vermektedir. Yoksa 1239'da ani olarak ortaya çıkan asi bir hareket değildir. Şu yargıya katılmamak olası değildir. Babai isyanı, emperyalizme karşı Anadolu'da yapılan ilk ihtilaldir. Tekin A. Babailer Ayaklanması, Ankara 1979. Bu ihtilalin yapılması, Salt Gıyazettin Keyhüsrevi devirmeye yönelik olmayıp, Emevilerden, Abbasilerden, Selçuklulardan gelen bir birikimdir. Babailer hareketi uzun yılların birikiminin olgunluğunu içinde ortaya çıkarmıştır. Onu ne Frank askerleri yok edebildi ne de parayla tutulmuş Batı askerleri yok edebildi. Öz halkına karşı yabancı askerlerden, yabancı güçlerden medet uman, onları paralı askerlere kırdıran bir zihniyet kendi halkının düşmanı olduğunu belgelemiş oluyordu. Babailer hareketi kendisinden sonra Bedrettinliler aracılığıyla daha sonraları Şah Kulu, Celaliler, Pir Sultan Abdal hareketlerini bağrında barındırdı. Onlara kaynaklık yaptı. Yakın bir zamanda Bektaşiliği oluşturdu. Çünkü Babailer hareketi bastırıldıktan sonra Hacı Bektaş Veli'nin ağabeyi Menteş de idam edilenler arasındaydı. Hacı Bektaş ile Menteş, Baba İlyas'ın halifeleriydi. Ayaklanmanın iktisadi ve sosyal koşullarını Fuat Köprülü şöyle anlatıyor. Saadettin Köpek adlı vezirin rezaletleri, Mısır hükümdarlarının fesatları, Bizans ve Ermeni tahrikleri yetişmiyormuş gibi Moğol müstevdileri Erzurum'u, Tokat'ı, Kayseri'yi zapt ve Gıyasettin'in ordularını sürekli olarak yeniyorlardı. Bu devamlı askeri hareketler ahalinin huzur ve istirahatini şiddetle bozuyor, refah ve servet yerine zulüm ve sefalet hüküm sürüyordu. Bu hükümdardan sonra Anadolu hayatı halk için çok dayanılmaz bir şekil aldı. Köprülü F. Türk Edebiyatı'nda İlk Türk Mutasavvıflar. Sayfa 189. Ahali zalim ve gaddar memurlar elinde inliyordu. Verilmesi lazım gelen vergiyi elde etmek için her şey meşru ve tabii görülüyordu. Hareketin liderleri kimlerdir? Bu koşullara başkaldırının mimarları olarak Horasanlı Baba İlyas gösterilir ki Amasya'da oturur. Bazı kaynaklarsa onun müridi olan Baba İshak'ı lider olarak gösterirler. Baba İlyas'ın en güvendiği kişi olan Baba İshak, Malatya'nın Samsat yöresinde Türkmenler arasında yaşıyor, bütün Selçuk illerini dolaşıyordu. Faruk Sümer bize şu bilgileri veriyor. Türkmenler arasında yaşayan Baba İshak, yanındaki müritleriyle ibadet ve riyaziyetle meşgul oluyordu. Kendine özgü yaşayış ve sözleriyle Türkmenler üzerinde büyük tesir yapıyordu. Türkmenlerin bu gibi şahsiyetlere eskiden beri korkuyla karışık bir saygı ve bağlılık duyuyorlardı. Baba İshak devrin hükümdarı 2. Gıyasettin Keyhüsrev ile bir kısım devlet ricalinin dini ve ahlaki kaidelere aykırı bir hayat sürdüklerinden bahsederek Türkmenleri ayaklandırdı. İşaret edildiği gibi durumlarından memnun olmayan ve Baba İshak'ın peygamberliğine inanan Türkmenler harekete geçtiler ve üzerlerine gönderilen Selçuklu kuvvetlerini birbiri arkasından yenilgiye uğrattılar. Baba İshak'ın Amasya yakınında tutulup öldürüldüğü halde onlar peygamberlerinin yardım getirmek üzere göğe çıktığını söyleyerek hareketlerine devam ettiler. Nihayet içinde Frank şövalyelerinin bir birliğinin de bulunduğu Erzurum sınırındaki Selçuklu ordusu Kırşehir yöresinde Malya Ovası'nda Baba İshak Türkmenlerinin çoğunu imha etti. 1240. Bununla beraber Baba İshak müritleri onun batini inançlarını devam ettirdiler. Bunların ileri gelenlerinden Horasanlı Hacı Bektaş kendi adını taşıyan tarikatı kurdu. Sümer F. Oğuzlar, Türkmenler. Sayfa 157. İsyanın başladığı dönem öncesi ve sonrası için Anadolu'nun ve tarikatların durumlarını ve hangi amaçla hareket ettikleri ve kimler olduğunu anlatan kaynaklar birkaç ayrıntı dışında aynı konu etrafında birleşiyorlar. Bu konuyu Claude Cahen'den ayrıntı yaparak sürdürelim. 13. yüzyılda Anadolu'da bir Şii akımı olup olmadığını belirlemek ise biraz güçtür. 13. yüzyılı izleyen 2 yüzyıl içinde Doğu Anadolu'daki Türkmenler arasında Şiiliğin bazı biçimlerinin taşımış olduğu önem bakımından bu sorunu bir yana bırakmamıza olanak yok. Fakat Anadolu'nun tarihini yeniden canlandırmamıza yardımcı olacak metinlere dayanarak Sünniliğin ve Şiiliğin dışında kalan Baba İshak'ın önderliğini bir siyasetin söz konusu olamayacağını görüyoruz. Cahen Claude, Anadolu'da Türkler. Baba İshak konusunda kaynaklar 1239'a kadar bilgi veremiyor. Ancak onun öldürülmesinin ardından yakın geçmişi konusunda değişik kaynaklar vardır. Amasya yakınlarında çobanlık yaptığı, bunu karın tokluğuna yaptığı da söylenir. Giyim kuşamı da aykırı, kafasında kızıl bir börk, ayağında yırtık çarık olduğu biliniyor. Baba İshak'ın Rum dönmesi olduğuna kaynaklarda rastlanıyor. Şii, batıni inançlarını araştırıp okuduğu, hatta Sivas kadısından bu inançları öğrendiği belirtiliyor. Adıyaman dolaylarında Baba İlyas'ın baş halifesi olarak bulunduğunu, Baba İlyas'ın torunlarından Elvan Çelebi vurgulamaktadır. Yine Elvan Çelebi, Baba İlyas adına her türlü hareketleri yapabilme yetkisi verirken, halktan da Baba İshak'a yardımcı olması için talimat verdiğini söylemektedir. Babaylar hareketinin asıl teorik liderinin Baba İlyas olduğunu Elvan Çelebi belirtmektedir. Bu konuda derin bir araştırma yaparak tüm kaynaklara ulaşmayı başaran Yaşar Ocak ise Elvan Çelebi'nin görüşlerine katıldığını ifade etmektedir. Yazarın dedesini müdafaa için gösterdiği bütün gayrete rağmen Baba İshak'a bu peygamberlik iddiasını yüklememesi ve onun sadece dedesinin ileri gelen halifesi olduğunu kaydetmesi çok anlam taşımaktadır. Baba Resul isyanını bize nakleden çağdaş vekainameler gözden geçirildiği zaman Elvan Çelebi'nin olayla ilgili olarak verdiği bilgilerin yalnız kalmadığı, aksine desteklendiği görülür. Şöyle ki, isyan sırasında hayatta olan ve Malatya'da bulunan Süryani tarihçisi Bahrep Raus, Ebu'l-Fereç Gürgüz, ölümü 1286. Elvan Çelebi'nin fikirlerine paralel yönde olayı anlatır. Ona göre Amasya yakınlarında oturan bir Türkmen şeyhi kendisine peygamber ilan etmiştir. Adı baba olan bu zat kendisine Resul dedirtiyordu. Müridi Şeyh İshak'ı Türkmenler arasında kendi fikirlerini yaymak üzere Hısn-ı Mansur'a göndermişti. Ocak Yaşar, Babailer İsyanı, sayfa 85. Elvan Çelebi dedesini korurcasına onun hiçbir zaman peygamberlik iddiasında bulunmadığını, aksine baba İshak'a mal edilen bu iddianın dedesine yapıldığını belirterek İshak'ı biraz hafife alıyor. Oysa bütün kaynakların aktardığı bilgiler hareketin eylemsel önderliğini yapanın İshak olduğu yönündedir. Bazı kaynaklarda baba İlyas yok gösterilirken, hatta baba İshak'la baba İlyas'ın aynı kişiler olduğunu belirtiyorlar. Çoğu belgelerde de bunun aksine baba İshak'ı baba İlyas'ın halifesi saymaktadır. Selçuklu dönemi tarihçisi İbni Bibi, baba İlyas'ı görmez, baba İshak köylere, şehirlere, hatta Şam diyarında bulunan Harzemlilere müritler göndererek Sultan Gıyasettin'in hareketlerini, yaşayış tarzını kötülemeye uğraşıyordu. İbni Bibi, Anadolu Selçuklu Tarihi, sayfa 207, 1941. İbni Bibi, baba İshak'ın kişiliği konusunda şunları yazmaktadır. Baba İshak adında bir adam, henüz gençlik çağlarında şöhret kazanmak ve mürit toplamak sevdasını yerleştirmiş, sihirbazlık ve hokkabazlık sanatında ilerlemişti. Adı geçen eser, sayfa 206-207. Burada önderliği kimin yapmış olduğu tartışması bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren asıl hareketin yapılmış olduğu, bunun da baba İlyas ve baba İshak'ın birlikte yaptığı ya da ikisinden birine mal edildiğidir. Ama ne olursa olsun hareketin içinde her ikisinin de ilişkisinin olduğudur ortadadır. Salt bu iki baba mıdır? Kaynaklar her ne kadar iki ismi öne çıkarıyorsa da bütün babaların bu yönde çalıştıkları bir gerçektir. Hatta Hacı Bektaş Veli'nin de hareketin içinde olduğu, o dönem fazla tanınmadığı, harekette etkili olmadığı belirtilmektedir. Hareket bastırıldıktan sonra büyük kardeşi Menteş idam edilmiş, bu süre içerisinde Hacı Bektaş ortadan yok olarak kendisini uzun bir süre saklamıştır. Baba İlyas, Horasan'dan gelen birinci kuşak babalardandır. Babalar Anadolu'ya geldiklerinde çeşitli bölgelere yayılırken, Baba İlyas Amasya'nın Çift köyünde yerleşmiş, orada bir zaviye kurarak taraftarlarını yetiştirmiştir. Alaaddin Keykubat zaman zaman burasını ziyarete gelerek şeyhle sohbetler yapmıştır. Ardından müritleri çoğalıp çeşitli bölgelere yayılmıştır. Yaşar Ocak, Baba İlyas'ın Dede Garkın'ın halifesi olarak Anadolu'ya geldiğini belirtmektedir. Dede Garkın'ın daha önceleri Anadolu'ya birkaç kez geldiği, son gelişinde de halifesi Baba İlyas'ı getirdiği bilinir. Hatta Orhan Gazi'nin yakın arkadaşlarından Geyikli Baba'nın da Baba İlyas'la olan ilişkileri ve arkadaşlığı olduğu, Vefailik adlı tarikatla yakın ilişkilerini yine Elvan Çelebi velayetnamesi vermektedir. Baba İlyas'ın kadın erkek birlikte meclisler tertip ettiklerini Elvan Çelebi aktarırken, Yaşar Ocak hem babaların genel yapılarını hem de Baba İlyas'ı şöyle tanımlıyor. Bu bilgilerin ışığı altında Baba İlyas'ın eski bir şaman olma hüviyetini henüz kaybetmemiş bir Türkmen babası olduğu açıkça anlaşılır. Nitekim şamanların aynı zamanda hem din adamı hem de sihirbaz oldukları malumdur. Onlar din adamı sıfatıyla dini merasimleri yönetiyorlar, sihirbaz hekim sıfatıyla da hastaları tedavi ediyorlardı. Bu sebeplerdendir ki sihirbazlık babaların hayatında vazgeçilmez bir mevki işgal etmekteydi. Ziya Hilmi, Orta Asya'da Türkmen Dini, Mihrap Mecmuası 10. Anadolu'ya gelen Horasan erenleri aynı çeşmenin suyu, aynı hamurun ekmeği gibi aynı kültürden yoğrulmuş, aynı kültürde oluşmuş bir kümedir. Çeşitli bölgelere yerleşmiş olan bu erenlerin birbiriyle ilişkileri araştırıldığında, hatta Selçuklu dönemi yani 1239 ihtilalini hazırlayan koşullar, ülkenin her tarafında aynı anda ayaklanmaların olması, dedelerin, pirlerin, aptalların birbirleriyle olan ilişkilerini, birbirleriyle olan dayanışmasını, iletişimini belgeliyor. Baba İlyas'ın torunlarından tarihçi Aşık Paşaoğlu'nun anlattığı bilgiler bunu en açık biçimde doğruluyor. Hacı Bektaş'la kardeşi Menteş Horasan'dan kalktılar. Anadolu'ya gelmeye heves ettiler. Evvela doğru Sivas'a geldiler. O zaman da Baba İlyas gelmiş, Anadolu'da oturur olmuştu. Meğer onu görmek isteğiyle gelmişler. Onun dahi hikayesi çoktur. Bu Hacı Bektaş kardeşiyle Sivas'a, Sivas'tan Baba İlyas'a geldiler. Oradan Kırşehir'e, Kırşehir'den Kayseri'ye geldiler. Aşık Paşaoğlu tarihi, Sayfa 221-222. Anadolu erenlerinin hoşgörüsü ve bütün dinlere ve ırklara eşit bakmaları ve onları önce insan olarak görmeleri doğrultusundaki görüşlerinde fazla bir fark gözlenmez. O nedenle diğer Anadolu, Horasan erenleri gibi Baba İlyas'ın fikirleri salt Türkmenler arasında ilgi görmez. Anadolu'da yaşayan tüm halkları da ilgilendirir. Daha çok Ermeniler, Araplar, Rumlar, Kürtler babaların fikirleri etrafında toplanırlar. Türkmenler gibi onlar da eziliyor. Onlar da İlhanlı'ya vergi veriyor. Sultanın vezirlerinin keyfini onlar da besliyor. Onlar da gırbaçlanıyor, onlar da ekiyor, biçiyor, üretiyordu. Kısaca onlar da Türkmenler gibi Anadolu'luydular. Bu nedenle Anadolu'da Baba İlyas ve Baba İshak'ın önderlik ettikleri Babayiler halk başkaldırısı büyük ilgi gördü. Büyük taraftar topladı. Ayaklanma nasıl başladı, nasıl sonuçlandı? Ayaklanmanın başlaması ani olmadı. Çünkü örgütlü ve iletişim gerektiren bir hazırlık safhası gerekliydi. Bu safha için Amasya merkez seçilerek Baba İlyas hareketi oradan yönlendirdi. Bozok, Sivas, Tokat, Çorum illerini denetlerken Kahramanmaraş, Kefersut, Malatya, Elbistan'ı da içerisine alan bölgelerin kontrol ve denetimi Baba İshak tarafından yapılmıştır. Bu bölgelerin seçilmesinin bir nedeni nüfusun daha çok Türkmenlerden ve onların yoğun olduğu bölgeler oluşudur. Diğer ikinci bir neden olarak da dini yönden karmaşık bir yapı oluşturmasıdır. Başka bir nedense Selçuklu sultanları tarafından ülkeden kovulmuş olan Harzemlilerin sürekli bu bölgelerde yağmacılıkla uğraşmalarıdır. Harzemlilerle anlaşma yapan İshak'ın büyük rolü ve becerisi vardır. Baba İlyas saf teorik olarak harekete yön vermektedir. Türkmenler Baba İshak'a öylesine bağlı, öylesine inanmışlardır ki ellerinde bulunan mallarını ve tarlalarını satarak silah ve savaş gereksinimlerini temin etmişlerdir. Baba İshak halka verdiği öylesine güçlü bir güven vardır ki halk onun peygamber olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Çünkü Baba İshak halk arasında bir kurtarıcı gibi dolaşmasının yanında çeşitli kerametler de göstermektedir. Hastaların tedavisinde çeşitli yollar önerirken yaptığı işleri yeteneği sayesinde keramet olarak halka sunmaktaydı. Özellikle eşitlikçi fikirlerini öne çıkartarak savaşın kazanılması durumunda her şeyin herkes tarafından eşit şekilde dağıtılacağı sözüydü. Becerisi, ajitesi, aktivitesi sayesinde halkın güvenini tam olarak sağlamıştı. O salt kendisine verilecek bir işareti bekliyordu. Baba İlyas'ın göstereceği bir ışık, Baba İshak tarafından kıvılcım halinde tüm Selçuklu yurduna yayılacaktı. İsyan cephesinde bu hazırlıklar olurken sultan ve vezirleri boş duruyorlar mıydı? Anadolu köylerinde herkes isyan yanlısı mıydı? Elbette casuslar, yağcılar, düzen yanlısı olanlar bulunacaktı. Sultan defalarca uyarılmasına karşın tehlike kapıya dayanmıştı. Bir gece ansızın Amasya'nın Çit köyüne baskın oldu. Baskını kısa sürede öğrenen Baba İlyas Amasya Kalesi'ne sığındı. Baba İlyas'ın Amasya Kalesi'nde kısırıldığını öğrenen Baba İshak, bir vergi memurunun halka kötü davrandığını bahane ederek hareketi başlattı. Böylece şeyhinden gelecek işareti almış oldu. Zaten hazırlıklı olan Türkmenler harekete geçerek Kefersut'u kuşattılar. Adıyaman ve Kahta'yı da alarak Malatya'ya doğru ilerlediler. Her gittiği yol üzerinde bir uzun yürüyüşün sonucu nüfusu süratle yükselen Baba İshak, bundan büyük moral duyarak kendini kıstırmayı planlayan Malatya valisi Mufazareddin Ali Şir'i bozguna uğrattı. Malatya'ya geri dönüp askerlerini paralı yabancılarla donatan vali, ikinci saldırısında yine yenilgiye uğradı. Bu başarılar Baba İshak'a büyük cesaret getiriyordu. Toparlanma sonucu taraftarları her gün çoğalıyordu. Bu durum karşısında artık Amasya'ya hareket edilebilirdi. Bunu yaptı. Amasya yolu üzerinde Sivas'ı kuşattı. Bu hızıyla Sivas'ı aldı. Karşı koyanların çoğunu idam ettirdi. Amasya yollarına devam ettiler. Amasya'ya yaklaştıklarında sayıları çok büyümüştü. Her şeyini kaybeden sultan Konya'dan kaçarak Kubabat'tan kaçmadan önce Arman Şah'ı Amasya'da Babayilerin üzerine gönderdi. Baba İshak'tan önce Amasya'ya varan Hacı Mübarizettin, Arman Şah, Baba İlyas'ı kalede kıstırdı. Uzun bir uğraştan sonra Baba İlyas kendi taraftarlarıyla birlikte savaş alanına indi. Ne var ki bir aksilik sonucu öldürülünce taraftarlarında bir panik başladı. Bu sırada Amasya'ya yetişen Baba İshak, şeyhinin öldürülmüş olduğunu görünce çok sarsıldı. Baba İlyas'ın ölmediğini, göğe çekildiğine inanan halk, Baba Resulallah naraları atarak Baba İshak'ın etrafında kenetlendiler. Bu hız ve kinle Selçuklu ordusuna saldırıp bozguna uğrattılar. Komutanları Armağan Şah'ı öldürerek şeyhlerinin öcünü aldılar. Sıra Konya'daydı. Kırşehir tarafından Malya Ovası'na kavuşan babaylar yorgun ve bitkindiler. Babayların Malya'da olduğunu öğrenen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, topladığı paralı askerlerden oluşan Frank, Gürcüler ve diğerleriyle birlikte Malya'ya saldırdı. Selçuklu ordusunun başında bulunan Emir Necmettin, ön saflara doğru Frank askerlerini yollayarak kendi ordusunu garantiye aldı. Zırhlı birlikleriyle harekete geçen Franklar karşısında ok ve mızraklarla savaşan Türkmenler çaresiz kaldı. Uzun süredir yenmeye alışmış Türkmen güçleri, zırhlı paralı askerler karşısında günlerin yorgunluğuna yenildiler. Uzun zamandır keyfi kaçan Selçuklu yöneticilerin yüzleri, idam ettirdikleri isyancıların ölülerini gördükçe daha da çok gülüyordu. Savaş kazanılmış, eski keyif yeniden gündeme gelmişti. Zevk, eğlence, içki, fuhuş, işkence, alem yeniden canlanırken, iktidar artık dayanılmaz bir biçimde alttan alta kayıyordu. Savaşın sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Yaşar Ocak şöyle konuşmaktan kendini alamıyor. Türkmenler tam 12 defa Selçuklu ordularını yenmişlerdir. Şüphesiz bu galibiyetlerinde ana faktör Türkmenlerin bu isyanı bir ölüm kalım meselesi olarak görmeleri ve galip gelirlerse doğru dürüst bir hayat sağlayacaklarına olan inançlarıdır. Ocak Yaşar, Babayiler İsyanı, sayfa 138. Anadolu toprağında yapılan bu ilk Türkmen isyanı kanla bastırılıyordu. Toprağa akan bu kanlar kurumayacaktı artık. Toprak bir kez alışmıştı kana ve ihtirasa. Yabancı güçlere güvenen Selçuklu sultanları sıcak tahtlarını bir daha göremeyeceklerdi.